Ayrım 14. Ağaç şarkı söyleyince Stratis Havyaras. Sayfa 157. Haçların üzerine işeme. İki dükkanın arasındaki dar geçite parmaklarımızın ucuna basarak girdik. Eski sidik kokusu öylesine keskindi ki Kasım huzursuzlandı ve gömleğimden dışarı çıkmaya çabaladı. Kafasına bir tokat attım ama durmak yerine beni tırmalamaya ve ısırmaya başladı. Onu gömleğimden çıkardım, yere bıraktım, sessiz kalmasını sağlamak için başını okşadım ama döndü ve ayak baş parmağımı öyle bir şiddetle ısırdı ki neredeyse çığlığı basacaktım. İntikamını aldı ya, duvarın kenarını merakla koklayarak yürümeye başladı. O dükkanların çoğunun tuvaleti yoktu. Kafelerin ve meyhanelerin gece müşterileri dükkanların arkasındaki dar geçitlerde ya da aralıklarda rahatlıyorlardı. Koku çok kuvvetliydi. Dükkan sahiplerinin bu konuda bir şey yapmaları gerekiyordu ve şunu yaptılar. Haftada bir kez bir çocuğa para verip duvarlara beyaz haçlar çizdirdiler. Kim haçların üzerine işemeye cüret edebilirdi? Şeytanca bir fikirdi ama işe yaramadı. Haçlar her hafta boyandı ve sidik nehir gibi akmaya devam etti. Düşman her şeye el koyup dükkancıları işlerinden edince bütün bunlar bitmişti. O zamandan bu yana haçların boyaları sararmış ve kabarıp dökülmeye başlamıştı ama keskin sidik kokusu hala duruyordu. Top o sırada susmuştu. Kumandan dürbünüyle çoğu yerleri alev alev yanan dağ yamacını inceledi. Bombardımana artık gerek kalmamıştı. Kumandan dürbününü indirdi, sonra da esnedi. Sonra top mürettebatına kısa emirler verdi. Belekas'la konuşa konuşa meydanın öbür yanına geçtiler. Kilisenin önünde durduklarını, birbirlerini selamladıklarını ve evlerine gitmek için ayrı yönlere saptıklarını gördük. Askerlerden biri eski okula doğru yöneldi. Topun başında nöbet tutmaları için öbürlerini bıraktı. Zaman zaman bir baykuşun terk edilmiş bir evin damında öttüğünü ya da kalan iki askerin sokaklarda devreye gezerken yavaş ve ağır adımlarının sesini duyuyorduk. Kasım yok olmuştu. Lekası dikizleme. Gece yarısı rüzgarı güzel bir hanım eli kokusu getirdi. Gök açık ve yıldızlar uzaktı. Ay yoktu. Karanlık çitlerin yanından taze otların üzerinde dikkatle yürüdük. İlk önce Filispos konuştu. Durarak, ''Benim canım eve gitmek istemiyor.'' dedi. ''Gidip eski okulu gözetleyelim.'' dedi Filispos. ''Evine yeni döndüğüne göre Lekas'ın ne yaptığını görmek daha ilginç olur.'' dedi Filippos. ''Ben herhalde arka bahçesinde kıpırdayan şeyleri ateş ediyordur.'' dedim. ''Doğru.'' dedi Filippos. ''Ama ben evine kapattığı kızı saçlı kadınla acayip şeyler yaptığını da duydum.'' ''Ne gibi?'' diye sordu Filispos. ''Bilmiyorum ama öğrenmek isterdim.'' ''Ben arka bahçenin duvarına çıkmadan bir şey göremezsiniz dedim. Filippos, duvara tırmanmak gerekmez dedi. Filispos, ne demek istiyorsun diye sordu. Gelin, göstereyim. Ben hepsini düşündüm. Oraya varınca Filippos bize Lekas'ın bahçesine bitişik bahçede kocaman bir okaliptüs ağacı gösterdi. Haklıydı. O ağaca tırmanıp Lekas'ın arka bahçesini, hatta belki de yatak odasını eve yaklaşmadan gözetleyebilirdik. Ağaca varınca yaprakları sık mı, bizi iyi gizler mi diye baktık. Lekas'ın bahçe duvarının üstündeki cam kırıklarına yansıyan bir ışık pırıldıyordu. O ışık yatak odasından geliyor olmalıydı. Ağaca peş peşe tırmandık ve çevresi sık yapraklarla çevrili bir dala oturduk. Evi görmemizi engelleyen küçük dalları aralamaya başladık. O denli heyecanlıydık ve korkuyorduk ki birbirimize fısıldadığımız zaman sesimiz titriyordu. Birden Filippos parmağını dudaklarının üstüne koydu. Bir şey mi işitmişti? Kıpırtısız kaldık, soluk bile alamıyorduk. Ağacın gövdesinden bir tırmalama sesi geliyordu. Aşağı baktık ama üzerine oturduğumuz dalın yapraklarından gövdeyi göremiyorduk. Tırmalama durdu ve ardından tanıdık bir miyavlama yükseldi. Işıklı pencere, aydınlık. Kasım kucağımda oturup gevşemedi. Önce Filispos'a sataştı, sonra Filippos'un omzuna atladı, dengesini kaybedip Filippos'un bacakları üzerine düştü, dengesini kazanmak isterken onları tırmaladı. ''Aptal kedi, seni geberteceğim.'' diye fısıldadı Filippos ama Kasım çoktan benim kucağıma atlamıştı. Ben sırtını okşayarak onu rahatlatmaya çalıştım ama bu yetmedi. Kasım ille de daha yükseğe çıkmak istiyordu. Göğsümü tırmaladı ve beni tırmalaya tırmalaya kafama tırmandı. Ona ne bağırabiliyordum ne de kaldırıp aşağı fırlatabiliyordum. İki elimi birden daldan ayırırsam dengemi kaybedebilirdim ya da çok gürültü yapabilirdim ya da... Ve Kasım sanki bütün bunları hesaba katmıştı, içinde bulunduğum zor durumdan yararlanıyordu. Sonunda kafamın üstünde oturdu, yalanmaya ve mırıldanmaya koyuldu. Bizler küçük dalları yeniden aralayarak Dekas'ın arka penceresinden içeri baktık. Oda aydınlıktı, çıplak vücutlar. Biri yatakta, öbürü küçük beyaz bir köpekle oynuyor. Pencereyi bölen çıtalar görmemi engelliyordu. Durmadan küçük dalları aralamak ve başımı sağa sola ya da yukarı aşağı oynatmak zorundaydım. Bu da kedinin dengesini kaybetmesine ve tırnaklarını kafama batırmasına neden oluyordu. Köpekle oynayan öbür odaya gidip gözden kayboldu. Öbürüne bir kez daha bakınca Hermione olduğunu anladım. Aynı zamanda yatakta öylecene yatıyor olmadığını da anladım. Vücudu gerilmiş gibiydi ve zaman zaman yaptığı hareketlerden el ve ayak bileklerinin yatağın pirinç direklerine bağlanmış olduğu anlaşılıyordu. Lekas odaya geri döndü, peşinden de köpek geliyordu. Lekas yatağın öbür yanından dolaştı ve Hermione'nin ayaklarının dibinde durdu. Sol elinde köpeğin ilgisini çeken bir şey taşıyordu çünkü köpek iki kez ona doğru atladı. Lekas elindekini köpeğe koklattı ama hayvan ne zaman ona ulaşacak gibi olsa elini yükseğe kaldırıyordu. Köpek üçüncü kez havaya atlayarak ona erişmeye çalıştı. Lekas döndü, elindeki şeyi Hermione'nin tabanlarına sürdü. Bitirdikten sonra yana çekildi ve köpeğe koklattı. Hayvan Hermione'nin tabanlarını uzun kırmızı diliyle yalamaya başladı. Kadının vücudu kalkıp inmeye, başı kalkmaya başladı. Saçlarını geri silkeledi ve ağzının açıldığını, dişlerini ve dudaklarının hızlı hızlı hareket ettiğini gördüm. Sanki gülüyordu ama aynı zamanda Lekas'a yalvarıyordu. Köpek ayaklarını yalamayı, onu gıdıklamayı sürdürdükçe Hermione gülmeye devam etti. Ama onun sesini duyamıyor, gerçekte gülüyor mu, ağlıyor mu anlayamıyordum. Gülme ve ağlama. Kasım başımdan indi ve bir süre çevreyi kokladıktan sonra aynı dalda kendine bir yer bulup gözlerini kapadı. Filisfos durmadan gören gözünü ovuşturuyordu. Dalların arasından iyi göremediğini söyleyerek yer değiştirmek istedi. Filipos pencereye bakıyordu, hayretten dona kalmış. "Anlamıyorum, o piç neden güzelim tereyağını kadının ayaklarında ziyan ediyor?" diye mırıldandı. Filisfos, "Tereyağı olduğunu nereden biliyorsun?" diye sordu. "Başka ne olabilir ki?" Filisfos, "Tahmin etmek istemem." dedi. "Ben diyorum ki, kadını gıdıklamak istiyorsa, pislik herif neden bunu kendi yapmıyor da tereyağını boşa harcıyor?" Filisfos, "Hiç anlamadım." dedi. "Ben, bakın," dedim. Lekas gelmiş yine Hermione'nin ayaklarına dokunuyordu. Eğer elinde tuttuğu tereyağı ise kadının tabanlarına bir kat daha sürmüş olmalıydı. Köpek yeniden yalamaya başladı. Hermione gülmeye ve şiddetli bir şekilde sarsılmaya başladı. Elleri ve ayakları yatak direklerine bağlı olduğu için pek az hareket edebiliyordu. Gülmesine yarattığı sarsılmalar, karnını ve göğüslerini ileri doğru uzattığı için vücudunu daha da geriyor, sırtının köprü kurmasına neden oluyordu. Lekas kadının yanında duruyor ve onun kadar kontrolsüz değilse bile o da gülüyordu. Kadın vücudunu bir kez daha yukarı doğru kaldırdığında Lekas iki yastık kaptı ve kadının kalçalarının altına yerleştirdi. Böylece kadının vücudunun köprüsü devamlı hale geldi. Kolları bacakları öylesine gerilmişti ki artık sarsılmıyordu. Yine de köpek diliyle tabanlarını yalamayı sürdürünce Hermione'nin gülmekten başka seçeneği kalmamıştı. Derisinin yüzeyini hafifçe ürperten, kalçalarından başlayıp kadınlık tüylerini geçip, karnına, göğüslerine, boğazına kadar uzanan ve dişlerinde sona eren ürperti dalgalarının dışında hareketsiz olarak ağzı sessizce açılıp kapanıyordu. El koyma. Denizin keskin ıslak tuzunu taşıyan soğuk bir rüzgar, okaliptus yapraklarının arasından hışırdayarak geçip, burun deliklerimize doldu ve kollarımızın bacaklarımızın derisi ürperdi. Filisfos'un gören gözü zorlanıyordu. Esnemeye başladı. Ben Lekas'a çok kızmıştım. Filipos kusmak üzereymiş gibi karnını tutuyordu. Aynı zamanda hem kızgındım hem de merak içindeydim. Bir kez daha yaprakları kenara ittim. Bu kez Lekas'ın cinsel organını iki eliyle tuttuğunu ve Hermione'ye nasıl kabardığını gösterdiğini gördüm. Kadın hala sarsıla sarsıla gülüyordu. Sanki Lekas'a gülüyor gibiydi. Sonra köpek kadının tabanlarını yalarken Lekas kadının kalçalarının arasına çömeldi, dizlerini kadının altına soktu ve organını kadının bacak arasına doğru yöneltti. Hermione güldü, Lekas daha ileri gitti. Hermione güldü. Lekas yavaş yavaş arkaya eğildi, ellerini aynı yönde uzatarak kadının bacaklarını önden kavradı. O pozisyonda hareketsiz kaldı. Kadının içine girmişti ve kadın gülüyordu. Onun gülmesini uzaktan seyretti. Kadının hareketlerini kendi hareketlerine transfer ederek kadının vücudunun sarsılmalarını seyretti. Lekas arkaya eğiliyor, Hermione zoraki gülmesiyle titreyerek onun için çalışıyordu. Sonra Lekas ileri hamle yaptı. Kendini öne itip hızla kadının kıçının altına koyduğu yastıkları çekti. Şimdi daha serbest olunca Hermione'nin vücudu kabarmaya, yukarı aşağı sarsılmaya başladı. Karyolayı ve aralarındaki boşluğu kapalı tutmaya çalışan Lekas'ı sallıyordu. Lekas ileri doğru eğildi, ellerini kadının koltuk altlarına soktu, omuzlarını yakaladı ve kendini kadına iyice yaklaştırdı, kendi bacaklarını onunkilerin yanına uzattı. Yüzünü kadının göğüslerinin arasına soktu ve göğüslerini öpmeye ve ısırmaya koyuldu. Kadına sımsıkı sarıldığı için kadının bütün hareketlerini yeni alıştırılan bir atla süvarisi arasında uyum sağlanması gibi aynen izlemeye başladı. O anda karanlık gökyüzü aydınlandı. Patlama sesini izleyerek yukarı baktık. Kocaman bir karanfil gibi açılan ve kısa süren parlaklığı ile her şeyi kırmızıya boyayan bir tür havai fişek gördük. Sonra kasabanın çeşitli yerlerinde yoğunlaşan tüfek ve makineli tüfek sesleri duyduk. Kurşunların pırıldayan izlerinin ışığından silah seslerinin yoğunlaştığı yerler arasındaki karakolun, eski okul binasının, kasaba meydanının ve yarımadanın bulunduğunu gördük. Gerillaları olmalıydı. Kemik kabzalı tabanca. Bir kurşun yaprakların arasından ıslık çalarak geçti. Biz dalımızdan ağacın ortasına doğru emiklerken bir kapının açıldığını duyduk. Arkamıza baktığımızda Lekas'ı gördük. Ayağına pantolonunu çekmiş, elinde tüfeği ile mutfak kapısından arka bahçeye çıktı. Donduk kaldık. Ben bizi gördü ve şimdi ateş açacak sandım ama bütün bu hafif silah ateşinin ne olduğunu çözmeye çalışıyor gibi görünüyordu. Şaşırmıştı ve bir iki dakika ne olduğunu anlayamadı. Daha çok vakit kaybetmeden bahçeyi hızla geçti, duvara tırmanmaya başladı. Duvarın üstüne çıktı, oraya başkaları için dizdiği cam parçaları ellerini kesince sızlanmaya ve küfretmeye başladı. Komşu bahçeye atladı, topallayarak bir yan sokakta gözden kayboluncaya kadar evden kaçtığını gördük. Elleri ve ayakları hala yatak direklerine bağlı, köpeğin merhametine kalmış Hermione hala gülüyor ve kıvranıyordu. Ağaçtan inerken Kasım'ı elden ele geçirdik ve benim inmeme az kala yere bıraktık. Filipos eve gitmek istiyordu. Filipos çatışmayı daha yakından görmeyi yeğliyordu. Bense birinin Lekas'ın evine girip köpeği bir tekmede dışarı atması ve Hermione'yi çözmesi gerektiğini düşünüyordum. "Sen onu yap," dedi Filipos. "Ben gidip ne oluyor bakacağım." Benim duvara tırmanıp bahçeye atlamama yardım ettikten sonra Filipos Kasım'ı eve götürmeye söz verdi ve ikisi de kendi yollarına gittiler. Ben koştum, kapıyı açtım, bağırmalarını duydum, sağa döndüm ve yatak odasına girdim. Hermione artık gülmüyor, sadece kıvranıyordu. Köpek tabanlarını iyice yalamıştı ama durmuyordu. Kadının ayak parmaklarını çiğneyip kanını yalıyordu. Köpeğe doğru gittim, bana hırladı. Dişlerinde kan vardı ve bana saldırmak üzereydi. Hermione, "Orada çabuk!" diye bağırdı. Çekmeceyi açtım ve kemik kabzalı küçük bir tabanca gördüm. Ben ömrümde tabancaya el sürmemiştim. Bir gün bir tabancayı ateşleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Hermione, "Çabuk!" dedi. Tabancayı aldım, iki elimle tuttum ve köpeğin ağzına ateş ettim. Beyin, kemik ve kan beyaz duvara sıçradı. Yan yatıp titrerken beyninin geri kalan bölümü kafasının arkasından dışarı sızıyordu. Hermione'nin ellerini ve ayaklarını çözdüğümde bileklerinin ne derin yaralandığını gördüm. Ayak parmakları hala kanıyordu. Yüzü solmuştu. Gözlerinin altında iki siyah halka vardı. Gözlerini kapadı, vücudu gevşedi ve soğudu. Yavaşça yan döndü. Yüzü koyun yattı ve hareketsiz kaldı. Çarşafları kokuyordu. Ter, meni ve pislikle lekelenmişlerdi. Onları altından çektim ve banyoya götürdüm. O uyurken vücudumu ıslak bir bezle sildim. Bir banyo dolabında bulduğum temiz bir çarşafla örttüm. Tüfek sesleri, makineli tüfek barajları ve el bombalarının patlamaları bütün kasabayı uzun bir süre kapladı. Ben ışıkları söndürdüm ve elimde tabanca ile oturdum. Lekas geri dönecek olursa onu ağzından vurmaya kararlıydım. Karanlıkta elimde tabanca ile oturdum. Ellerim titriyordu. Dişlerim takırdıyordu. Üşüyordum. Ve o sırada okaliptus ağacı şarkı söylemeye başladı. Ölüm fikri. Ben bir serçeydim, bir fare ve sonra bir köpek. İlk defa kendimi düşünürken yakaladığımı düşündüm. Bu endişelenecek bir şeydi. Çünkü başka kimse düşünmüyor gibiydi. Benim gibi, düşünme konusunda düşündükçe daha da düşünceye daldım ve daha da endişelendim. Açtım, canım acıyordu ve öldüm. İkinci kez kendimi düşünürken yakaladığımı düşündüm. Böyle düşünmeye devam edersem ileride daha da kötü olacaktı. Çünkü açlık, acı ve ölüm bir yaşam biçimiydi. Bildiğim tek yaşam biçimi ve eğer açlık, acı ve ölüm herkesin dediği gibi bir gün yok olursa yaşam da yok olacaktı. Ben bir serçeydim ve sonra öldüm. Kendimi ölüm fikrine düşünürken yakaladım. Düşündüğüm ikinci şey ölümün kendisiydi. Ölüm durumuydu, var olmamak durumuydu. Ve düşündüm ki ölüm fikri hakkındaki tek düşünce gerçekte ölmemek hakkındaydı. Ölümden kurtulmaktı. Oysa gerçek ölüm durumu var olmamaktı. Çünkü ölümün ardında fikir yoktur. Sonra bir fare, akrobat bir fare oldum ve ikinci kez öldüm. Elektrik telleri üzerinde öldüm. Artık bir fare değildim çünkü artık ben yoktum. Üçüncü kez gerçekten öldüğümde bir köpektim. Ölüm fikri hakkında, gerçekte ölmemek hakkında, ölümden kurtulmak hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bundan önceki ölümlerin değeri yoktu. Onlar bana hiçbir şey öğretmeyen deneyimlerdi. Anımsamıyordum, öğrenemiyordum, bilmiyordum, tasavvur edemiyordum. Aynı zamanda unutamadığım korkunç bir şey vardı. Elimde biraz önce ateşlediğim tabanca, karanlıkta oturdum. Ve karanlıkta beynim kafatasımdan döşemeye yayılırken, üzerinden dumanlar tüterken, arka ayaklarım oynuyordu. Karanlıkta oturmuş bekliyordum, sesim çıkmıyordu. Karanlıkta tek savunmam korkumdu. Savaş bitti mi? Evin çevresinde ayak sesleri duydum. Tabancayı iki elimle tutarak ayağa kalktım. Biri kilidi kırdı ve sokak kapısını tekmeyle açtı. Başkaları tüfek kabzalarıyla panjurlara vuruyorlardı. Teslim ol Lekas! Sokak kapısından gelen bir kadın sesiydi. Ellerini havaya kaldır ve dışarı çık. Yatak odasının penceresi vurulduktan sonra gelen bir erkek sesiydi. Sokak kapısına yaklaşırken şafağın pembe ışığında bir kadın gölgesi gördüm. Kadın kalın botlar, pantolon, fişekliklerin çapraz sardığı askeri ceket ve bir işçi kasketi giyiyordu. Kolunun altında bir Marsip otomatik silahı taşıyordu. Ufak tefek bir kadındı. Ben yaklaşınca "O köpek nerede?" diye sordu. Ona tabancamı gösterip "Beynini dağıttım." dedim. "Ne? Sen Lekas'ı mı öldürdün?" "Evet, beyninin döşemeye yayıldığını, bacaklarının seyirdiğini gördüm." Evin çevresinde vaziyet alan birçok dağ savaşçısı sokak kapısında toplandılar ve aralarında Yason amcamı gördüm. Bana sarılarak ve havaya kaldırarak "Biz de seni arıyorduk," dedi. Tabancayı ona vererek "Ermioni yaşıyor," dedim ama doktora ve ilaca gereksinimi olabilir ve "Babam nerede? Babam iyi mi? Düşmanı yendik mi? Savaşı kazandık mı? Savaş bitti mi?" diye sordum. Kurtuluş. Güneş doğduğunda dağ savaşçıları her yerdeydiler. Birçok düşman askeri ve muhbir çatışmada öldürülmüşlerdi. Geri kalanlar, kumandan dahil, yakalanmışlardı. Güneş doğunca yüzbaşı Andromache kendisi kilise kulesine çıktı ve çanı çaldı. Kapılar ve pencereler açılmaya başladı. Meydanda bir sürü insan toplanmıştı bile, inanılmaz halde sevinçten çılgına dönmüş, acaba düşman kasabaya başka asker gönderir de herkesi cezalandırır mı diye yeniden korkuya kapılarak. "Mümkündür," dedi yüzbaşı Andromache. "Bizden başka çeteler bütün komşu kasabaları ele geçirdi ama domuzlar daha kaçmaya hazır olmayabilirler." Kalabalığın içinden dişsiz bir yaşlı kadın, "Onları kovalamayacak mısınız?" diye bağırdı. "Elbette kovalayacağız ama bizim sayımız onlardan az. Müttefikler de daha görünmedi. Yardım göndereceklerini söylediler bize. Davranın," dediler. "Saldırın ve biz orada olacağız. Hala gelecekler." "Onları kovalayın," diye ısrar etti yaşlı kadın. "Kovalayacağız ama yardıma gereksinimiz var," dedi yüzbaşı Andromache. "Siz bize yardım edecek misiniz?" Yaşlı kadın bastonunu sallayarak "Her zaman," dedi. Daha çatışma bitmeden meydanda bulunan Filipos, "Yiyecek ne olacak?" diye sordu. "Okulu açacağız," dedi yüzbaşı Andromache gülümseyerek. "Eğer okula gitmeye söz verirseniz okulu açacağız." "Evet, evet," diye bağırdı herkes birden. "Okulu açacağız ve ne varsa paylaşacağız. Ama eminim oradaki yiyecekler sonsuza dek yetmeyecek. Şimdi tarlalarınıza dönmeniz ve yaz için ekiminizi yapmanız gerekli." "Evet, evet. Ya Lekas? O yılan ne oldu?" diye sordu canlı kalabalıktan Tryfos. "Uzakta olamaz. Onu da bulup tarlaya ekmeliyiz," dedi yüzbaşı Andromache. Başlarında yüzbaşı Andromache ile bir düzine dağ savaşçısı eski okulu açtılar ve düşmanın deposundaki buğday, yağ, konserve ve giyeceklerin tümünü dağıttılar. Ellerimizde küçük sepetlerle ben, Filisfos ve Filipos kuyrukta duruyor, sıra bize gelince payımıza düşeni almak için bekliyorduk. Bize ne verilmesi gerektiğine kuzenim Alice karar verdi. Küçük bir sıraya oturmuş, sağ eliyle oynamasın diye bastırdığı bir kağıda kime ne verildiğini kaydediyordu. Sol kolu artık yoktu. Katlanmış iğne ve iğnelenmiş kol yerinin üzerine siyah bir bant sarılmıştı. Ona büyükannemin matemi için mi olduğunu sorduğumda, hayır dedi, kaybettiğim kolumun matemi için. 14. ayrımın sonu, sayfa 168.